Ayrım 10. Fırtına Çocukları Temos Kornaros. Sayfa 113. 8. Yıllar, dertli yıllar çabucak geçip gitti. Şu yaşadığımız anlar daha da çabuk geçiyor. Bir yeniden karşılaşma, aceleci vedalaşmalar, her şey. Her şey bir şaşkınlık. Gönül görevini yapmaya vakit bulamıyor. Tuhaf şeyler. Elini yumruk yapıp sıkıyorsun. Şöyle bir güzel süzüyorsun bunu. Ve şu sonuca varıyorsun. İşte bu sıkılmış yumruk yer yuvarlağının ta kendisi. Tüm evren bunun içinde. Yeter ki bu mikroskobik et topuna aklını verebilesin. Bunları düşünüyorsun ve gülmek gelmiyor içinden. Ancak ara sıra düşlerle karıştırıyorsun işleri. Yapabildiğin bu. Ama düşlerinde bile gülmek gelmiyor içinden. Derler ki, hapisteyken, içerideyken insan zor varır dünya nimetlerinin farkına. Kuyruklu yalan. Açık seçik görürsün her şeyi içerideyken. Güçlü bir biçimde görürsün. Tam bir yokluk içindesin. Hiçbir şeye sahip değilsindir dünya güzelliklerinden, dünya nimetlerinden. Ve bunları istemektesin. Bir insan inatla istediği anlardaki kadar uyanık olamaz. Capcanlı olamaz hiçbir zaman. İsteyip hayal kurduğu anlardaki kadar. Ama çevrende bir tehlike dolaşmaktadır hep. Salt düşüncelerinle, düşlerinle baş başa kalma tehlikesi. Bedeninin alışkın olduğu o sayısız hareketleri unutması tehlikesi. Dünyayı avuçlama, güneşi yakalama, işte bunları unutma tehlikesi. Bacakların toprakla cilveleşirken tatlı tatlı gıcıklanmayı unutma tehlikesi. Cezaevi yaşamı ustalık ister, düşünmek işin kolay yanı. Zor olan bedenin harekete olan açlığıdır. Yıkım da işte bu açlığa alıştığın zaman başlar. Yaşlı Sotiri cam fabrikasından kovulduğunda üzülmüştü ya, işte bu üzüntünün özü de belki buydu. Buradaki arkadaşlardan Stratos yıllar boyunca Mezahora sulama şebekesinin bakımcılığını yapmıştı. İşi gücü akarsulardı hep. Dağ eteklerinde fokurdayan kaynaklar, dallarını kayıtsızca gölün üstüne sarkıtmış, koyu bulutlardan takke giymiş gibi salınan salkım söğütlerdeydi hep alışverişleri. İşte o bol sular tütüyordu gözünde Stratos'un. Kendisine cezaevi avlusundaki herhangi bir su çizgisinden söz açıldığında, gülüp alay ederdi Stratos. Bir ayak genişliğinde çamaşır sularının akıp gitmesi için çizilivermiş bir evlekti bu çizgi. Biraz çimentoyla her zaman temiz tutulması mümkündü. Ama yönetim bu dereceyin öylece, olduğu gibi pis ve berbat durumda kalmasını istiyordu. Toprak pislikleri kolay tutar. Böylece müdüre, doktora, gardiyana bize domuz diyebilmeleri için bahane bulunmuş oluyordu. Gülüşürdük aramızda. Yönetimle anlaşabildiğimiz tek nokta buydu. Evliğin çimentolanmasını istemiyorduk aslında. Varsın hep şikayetçi olalımdı bundan. Evlek çimentolanırsa yapılacak iş kısılıyordu. Evlek bu durumuyla iki kişiyi bütün gün meşgul edebiliyordu. Bedenlerde hareket açlığı duymuyordu. Evlek büyüyor, nehir oluyordu. Bilge bir Nil ya da bir sokak çocuğu Akelos suyu oluyordu. Bu onu temizleyen adama göre değişiyordu. Bedenin duyduğu hareket açlığının oranına bağlıydı bu. Bir iş yapmak hepimiz için ölüm kalım sorunu. Birimiz pencere demirlerinin tozlarını almak işini, bir başkası koğuşlarının süpürülmesini, bir üçüncümüz dış süpürme işlerini almıştık üzerimize. Hücrelere giden dış merdivenin taştan 17 basamağı vardı. İki kişi bölüşmüştü bu basamakları. Sayı tek olduğundan bir basamak açıkta kalmıştı. İki arkadaştan biri daha ağır basmış, ne yapıp etmiş açıkta kalan basamağı da kendi üstüne almıştı. Basamakları güzelce süpürüyor, sonra çuvaldan bir paspasla bir el siliyor, sonunda da beyaz bir bezle ikinci bir el geçiyordu. Bu ikinci eli geçtikten sonra beyaz bezde hiçbir kir lekesi kalmamalıydı. Basamak pırıl pırıl, süt dökte yala, öylesine tertemiz. Lekelenir mi hiç beyaz bez? Sonra bez yıkanır, kurutulur, güzelce katlanır, yine pırıl pırıl, gümüş gibi parlayan bir teneke helva kutusu içinde saklanırdı. Stratos bu garip işlere bakar bakar da gülerdi hep. Sulama işlerinde uzman olması bakımından şu evlek işini üstüne almasını önermişlerdi kendisine. Bu öneri aklına gelince, gece olsun gündüz olsun dinlemez, basardı kahkahaları Stratos, şamataya boğardı koğuşu. Sapasağlam tığ gibi bir delikanlıydı, gövdesi ta derinliklerinden harekete susamış. Ama gene de kolay şey değildi bir cezaevinde böylesine kahkahalar koyvermek. Bunu kendisine hatırlattıklarında, ne yapalım, ben de bundan böyle jimnastik yaparım günde birkaç saat, diye karşılık vermişti. Stratos, Alman kuşatması sırasında taklit şekeri, taklit kahveyi hatırladın mı? İşte, çalışmanın yerine geçen jimnastikte böyle bir şey. Uydurma bir çare yani anlayacağın. Oysa insan her gün aynı yemeği yiyince bıkar. İyi elbet jimnastik ama yararlı bir iş kadar karın doyurmaz. Gerçek işin yerine geçemez. Ama o sıra Stratos daha yenilerden sayılıyordu. Epeyce de yorgunluk stoku birikmişti benliğinde. Umursamadan hazırcılıkla idare edebilirdi daha. İngiliz şirketinin sulama şebekesi canını okumuştu zavallının. Sonra dışarıdayken vakit bulup düşünemediği, bir düzene koyamadığı öyle önemli sorunları da vardı ki sormayın. İşte böylece pılıpırtısının üstüne uzanıyor, siyah sulara akan kayaklar, pınarlar, nehirler, su kavşakları, salkım söğütler ve İngiliz şirketinin çilekeş ırgatları üstüne düşler kuruyordu. Cezaevi avlusundaki ipince hendeyin şimdilik bir nehir olması düşünülemezdi. Cezaevinin büyüyüp koskoca bir evren olması, bu evrendeki yaşantıların bir özeti haline gelmesinin sırası değildi. Stratos'un en yakın arkadaşı Alamannis adında biriydi. O da genç, 28 yaşında bir delikanlıydı. Kötülük olsun diye yapmadan boyuna küfrederdi. İlk geldiğinde nedeni yokken insanlara da küfrediyordu. Ama sonraları yalnız eşyalara, bir de cezaevi doktoruna kalayı basmakla yetiniyordu. İkisinin sohbetleri, birinin küfürleri öbürünün de kahkahalarından kuruluydu. Çok da güzel anlaşıyorlardı küfürlü, kahkahalı. Söz onlar için gereksizdi. Yukarıdaki biçimde sohbet etmedikleri zamanlarda enikler gibi boğuşurlardı. Güreş tutar, koğuşun altını üstüne getirirlerdi. Hadi düzeltelim şimdi derdi biri öbürüne, iyice yorulup güreşi bıraktıklarında. Geberesi adamcağızların ne suçu var, yataklarını çorbaya çevirdik. Eşyalarımızı derleyip düzene koymak için bir saat kadar uğraşırlardı. Bazen eşyaları karıştırırlar, birinin battaniyesine bir başkasının yatağına sererlerdi. Tutuklulardan biri tatlı tatlı, gene mi boğa güreşi vardı burada diye sordu mu, Alamannis büyük bir istekle seyirtir, yanlışı düzeltir, bir yandan da söylenirdi. Stratos'un da şu pılıpırtının da Allah belasını versin, şeytanlar götürsün tümünü. Ama günün birinde Alamannis küfürden vazgeçmeye karar verdi. Yatağına sırtüstü uzandı, ellerini ensesine bağladı, tavanı seyre daldı. ''Var mısın tutuşalım?'' diye seslenmişti Stratos. ''Has, ulan, yokum be. Kıpırdar kıpırdamaz küfretmek geliyor içimden. Yok, kesik artık o işler.'' Ama işleri, yani alışkanlıklarını kesinceye dek o, Stratos'un harekete olan açlığı kendini adam akıllı göstermişti. Alamannis'in de bir o kadar. Kendilerine bir iş bulmaya, bir şeyler yapmaya çalıştılar. Daha sonra da işbirliğinde karar kıldılar. Satranç öğreneceklerdi. Ama piyonları ekmek kabuğundan yapılmış bir tek satranç tahtası vardı. O da hiç boş kalmazdı. ''Kendimiz için bir tane yapalım.'' dedi Alamannis. ''Hadi yap bakalım.'' ''İyi ya, sen ne yapacaksın bu ara?'' Bari yardım et de çabuk bitirelim. Olmaz, ben de kendime bir tane yapacağım. Kendine mi? Vay hayırsız vay. Ulan ne yapacağız iki tahtayı? Yok, ille de yapacak. Özü için bir satranç tahtası yapacak. Oturup yapacağı tahtanın planını hazırladı günlerce. Alamannis şu kanıya varmıştı bu aralık. Kızıl zebanilerin kaldırıp kaldırıp tulum gibi yere çalmaları gereken, böylesine itlerle arkadaşlık ettiğim sürece küfretmekten vazgeçemeyeceğim ve selam. Böylece biri satranç tahtasını, öbürü de düşüncelerini bitirip kotarıncaya dek ara sıra güreş tutmaya da karar kıldılar. Stavro amca karşıdan onlara bakıp bakıp keyif çatıyordu. Bir gün Alamannis'i yanına çağırdı. Tatlı tatlı yüzüne bakıp, ''Evlat'' dedi, ''ne olacak bu işle sizin haliniz?'' ''Ne hali amca?'' ''Kendin demedin miydi, kıpırdar kıpırdamaz küfretmek geliyor içimden diye, bu kusurundan vazgeçmekte kararlısın besbelli. Matrağa aldın beni.'' Niye alacakmışım? Öyle sandım da, her şeyden anlarsın da, Allah kahretsin. Ama niye almak istemiyorsun burada dönen bir dümenin kokusunu? Ne kokusu anlamadım. Alamannis ihtiyarın kulağına eğilerek, şu herifin Allah'ın günü yerine çakılı, kim bilir neler düşündüğünü görmektense sağa sola kalayı basmak daha işime el veriyor. Sonra şeytan götüresici herifin hazmı da iyi değil. Helaya girdi mi çıkmasını bilmiyor, zaman kalmıyor başkalarına dedi. İhtiyar şaşırmıştı. Garip garip bakıyordu. Beklemiyordu böyle şeyler Alamannis'ten. Çoğumuz gibi kendisi de onu biraz vurdum duymaz, biraz dikkatsiz olarak tanımıştı. İhtiyarın bu şaşkınlığının farkında değildi Alamannis. Şöyle bir kasıldı, o da ihtiyarın gözlerinin içine bakarak umutsuzlukla, ''Ya demek öyle, ben de seni her şeyden anlar bellemiştim.'' dedi. ''Ha şöyle, yaşa evlat, bravo sana. Anladım, anladım, oku bildiğini iyidir.'' Stratos'a gelince o, avludaki evlekten söz açılmasına bile sinirleniyordu. Matrak be diyordu, bir solucan bile yapar bu işi be. Şöyle bir sürünerek geçti mi içinden tamamdır temizlik. Bir iki dakika içinde tamam bu iş. Sonra günün birinde iki ahbap çavuşlar kazan kaldırdılar. Nedeni de öğretmen Spiromilos'un durumu. Çekilmez olmuştu öğretmen. Başkalarının yaptığı hiçbir işi beğenmez olmuştu. Salt kendi düşünceleri, kendi görüşleri doğruydu. Onunla aynı kanıda olduğunu söyle sıkıysa yandığının resmiydi. En azından korkak olduğunu ileri sürebilirdi. Kendisinden korktuğun için onunla aynı kanıda olduğunu söylüyor, kendi düşünceni saklıyor olurdun ona göre. Ama çoğu kez senin görüşünü dinlemezdi bile. Günler geçtikçe daha çok kendi içine kapanıyor, kendi sesinden başkasına duymaz oluyordu. Ona göre cezaevinde onun kendi sözü geçmezse burası havraya dönecekti. Bunun için de sürekli öğütler, buyruklar, eleştiriler, uyarılar yağdırır olmuştu. Verimsiz, bunaltıcı bir yalnızlık havası içinde boğulur duruma düşmüştü. Hatta Stavro amcanın bizim için, kendisi için ne anlam taşıdığını öğrendiğinde bile bu bakımdan bir değişiklik görülmemişti kendisinde. Amcaya da uyarılarda bulunuyor, öğütler veriyordu. İhtiyar o her zamanki efendi, sakin, ağırbaşlı haliyle başını sallıyordu hep. Stavro amcanın da onun hakkında elbet bir görüşü, bir kanısı vardı. Çok kez de açıklardı bunları. Ona göre öğretmen epey zayıf iradeli, epey bilgisizdi. Kaba işti onunkisi. Ne yapsındı zavallı? Onun bu hallerine boş veriyorum. Çünkü o da çok çile çekmiş ömrü boyunca. Sonra kanımca epey de cesur davranmış. Eski öğretmen iki ahbap çavuşların Stratos ile Alamannes'in kabına sığmazlığını, matrak hallerini, tehlikelerin bilincine varamamış olmalarına yoruyordu. Nerede olduklarından habersizdiler. Dünyadan habersiz dingin hayvancıklar, işte şunlar, şu iki arkadaş. Öğretmen bu kanısını bir gün onların kendilerine de açıklamıştı. Sonra da bir araba öğüt vermişti. Sözünü bitirirken sormuştu. Anladınız mı? Hiç sanmam. Ha, hiç kuşkun olmasın öğretmen amca. Peki ne anladın bakalım, anlat bana. Anladık, dedi Alamannes. İşe şeytanı karıştırmamak için büyük çaba harcayarak. Laf ebeliği sabah sabah. Bak bey amca, yaşını başına almış, gün görmüş bir kişi olduğundan sayarım seni. Ama öyle iri laflar ediyorsun ki ara sıra. Öğretmen öfkesinden pancara dönmüştü. O ne biçim söz öyle? Bana mı bu sözler? Deden yaşındaki adama. Kötü bir şey demedim ki ben. İri laflar ediyorsun, iri laflar ettiğini söyledim. Benim de kendime göre dertlerim, sıkıntılarım var bey amca. Ve bir hayvancık hiç de değilim. Yarın belki benim de listede adımı okuyacaklarını, çağırıp bir duvar dibine dikeceklerini, sonra da bam bum, aradınsa bul. Alamannes'i bir güzel biliyorum hep bunları. Ne yapmalıyım yani sana göre? Tavşan gibi sinip ödüm mü patlasındı bir kuytuda? Oturup bir güzel sohbet ettim özümle. Ulan dedim, kurşuna dizecekler seni. Ne dersin buna? Derim ki, ölmekten yaşamak yeğdir. Bunu derim sana. Ne demek istedin bu lafla yani? Kağıdımı çevirelim. Bunu mu demek istedin? Yo, bak bunu demedim. Derim ki, bir şey ne oranda az bulunursa o oranda değeri artar. Hayatından sana kalacak fazladan bir dakikacık, sağlam yaşadığın 10 yıldan daha değerlidir. Bu 10 yıl içinde neler yapmayı tasarladıysan, onları o bir dakikacık içinde yapmaya çalış elinden gelirse. İşte böyle sohbet ettiydik de kendimle, şimdi de birlikte verdiğimiz kararı uyguluyorum. İyi ya da kötü, elimden gelen bu. Lafa, alavere dalavereye ne gerek? Katavales bey amca. Öğretmenin tek anladığı, Alamannes'in kendisine karşı geldiği, saygısızlık ettiği. Üstüne üstlük, iri laflar deyimini de kullanmıştı ki bu deyim cezaevi sözlüğünden çoktan çıkarılmıştı, yasak etmiştik bunu. Terbiyen kıt evlat, ne denir? Diyeceğim bu. Hiç üzme cancağızını bunun için bey amca. Terbiye laf ebeliği etmek değildir ki. Benim anam laf bakımından çok cimri olduğundan Almanlar tarafından dar ağacına asıldı. Dili dışarı sarkıktı. Söylemeyi beceremediği laflar da kendisiyle birlikte ölmüşlerdi. Mosmor donup kalmışlardı sarkık dilinin üzerinde. Öylece bulmuşlardı onu dar ağacında asılı. Eh ne yapalım? İşte böyle bir ana beni terbiye etmiş, becerememiş. Ama hoşnutum kendisinden, toprağı bol olsun. Ananı kastetmedim. Bir savaşçı olarak terbiyen kıt. Senin temelini atan her kimse eksik bir şey bırakmış olacak. Bilmem anlatabildim mi? Ha, anladım. Tam üstüne bastın şimdi. Benim duvarımı ören, nasıl dediydin demin? Benden salt iki şey istemişti. Soğan başılığı peşinde koşmamak, bir. İkincisi de hiç karşılık beklemeden ne kadar çok verebilirsen vermek. bir de kin duygularımın, acılarımın, sevinçlerimin nedenlerini aramak. Havada iş yok. Çünkü demişti bana duvarımı ören kişi, gerçek bu işte evlat. Gerçeği durup dinlenmeden aramak da yiğitliğin şanındanmış. Gerçek olmayan da insanı hep ürkütürmüş. Daha fazlasını öğrenmeye vakit bulamadım. Savaş patlak verdiydi. Bu kadarıyla idare etmeye çalışıyorum. Kendimden hiç de nefret etmiyorum bey amca. Bu son sözleri söylemeyecektin diye çıkışmıştı Stavro amca. Neden yaptın bunu? Öğretmenle yaptığı tartışmanın tatsızlaştığını görünce yanına çağırmıştı Alamanlisi. Neden mi yaptım? Neden ya? Kırdın onu, onuruna dokundu. Bundan kızdı sana. Kendi iyiliği için söyledim bunları. Adam adam değil, azmış bir çıban. Kanasın ara sıra, iyi gelir. Kendisini sevdiğimden söyledim. Büyük bir korku var içinde. Yalanlar küme küme. Bence tüm kendisi koskoca bir yalan. Oğul, o kendisiyle savaşıyor kendine göre. Acı çekiyor, değişmek istiyor. Birden olmaz ki bu iş. Bazılarını uzun yıllar beklememiz gerek. Varsın sayısız kusurları olsun. Şu ana kadar temeli sağlam görünüyor öğretmenin. Yenebilmiş zaman denilen düşmanı. Ömrünün büyük kısmı kovuşturmalar, acılarla geçmiş. Yuvarlanıp gitmiş demek istiyorsun Stavro amca. Olaylar almış onu, sürüklemiş ve cehenneme götürecekleri yerde cennete getirip bırakmışlar. Böyle oldu diye ona aziz gözüyle mi bakacağız? Nesi değişmiş ki? Buraya gelmiş ama ne değişiklik olmuş onda? Yola çıkmadan önceki ıskartamallar yine sırtında, kamburunda. Zayıflıkları, korkuları, küçücüklükleri. Doğru hep bu düşündüklerin Alamanlis, evladım. Ama bir şeyi daha aklımızdan çıkarmayalım ki çok ağır basar. Tüm zayıflığına karşın ondan daha iyilerinin bulunduğu şu cezaevinde kalabilmeyi başarmış. Kendinden daha iyi ve daha güçlülerin. Dürüst bir savaşçı olarak ölmek konusunda ona hiçbir şey engel olamamış. Stavro amca, seninle konuşurken dilim tutuluyor. Söyleyecek söz bulamıyorum. Neyse, onun damarına basmamı kötüye yorma. Kötülük olsun diye yapmadım bu işi. Düşünüyorum ve düşündüklerimi açıklamak istiyorum. Yoksa çat diye çatlayacağım. Biz cahil kişileriz. Okuma yazmamız yok. Anlatmak istediklerimize yetecek sözcükleri çok az bulabiliyoruz. Çalışarak konuşuruz. Küfrederek konuşuruz. Tüm konuşmamız bu. Ama öğretmen okumuş kişi. Düşündüklerini anlatabilir sözcüklerle. Durmadan konuşuyor. Bir araba laf ediyor. Ama söylediklerinin ne kendine ne de başkasına bir yararı oluyor. Düşünmek için vakit bulamadığından hep palavra sıkıyor bana sorarsan. Hazırcılardan satın alıyor söylediklerini gibime gelir. Bir yığın yalanı maskelemek için laftan şatolar dikiyor. Diyeceğim şu, kendisine saygım vardır ama palavrayla maskelemek istediği kötü doğasından da nefret ediyorum. Kendinden değil. Eh söyleyeyim mi yani? Madem kendisi de aynı nedenler yüzünden kendinden nefret ediyor, öyle demedin mi demin? Ben niye gizleyecekmişim bunu? Yalan söyleyemem ben Stavro amca. Sözünü bitirir gibi oldu, pişman olup ekledi. Galiba ben kendim de kürekle laf kürmeye başladım. Gerçekten içerliyorum gibime gelir. İyisi mi keselim lafı, zembereğim boşalacak neredeyse. Birden kalkıp uzaklaştı yanımızdan. Bekler miydin bunları ondan diye bakıyor yüzüme Stavro amca. Gördün mü nasıl bir kolaylıkla düşündüklerini açıkladı? Başka sefer de dinledim onu. O gün de formundaydı bugünkü gibi. Sert çocuk, dobra, yiğit. Geçen gün Zervos'la konuşmasını dinledimdi. Sanki elinde kazma vardı da, gerçeğin gizlediği bir kayalığın içinden onu çıkarmak için granite kazma sallıyordu. Zervos'la mı dedin? Ne konuştulardı? Şimdi anlıyorum. Demek zavallı öğretmenin gocunması için başka nedenler de var. Evet, bu eski Sherlock Holmes ile Alamanlis. Zervos hakkında kendisine söylediklerine hiç inanmamış. Kuşku içinde. Bunun için de hep araştırmalar yapıyor. Bana şöyle dedi bir gün. İçimizden biri Zervos'la konuşmaya görsün. Öğretmen barut kesiliyor. Tuhaf değil mi? İş var işin içinde gibime gelir. Ne işi olabilirmiş işin içinde diye sormuştum. Ne olacak? Bu konuşmalardan bir şey çıkmasından çekiniyor. Nedir acaba çekindiği? Ama bulacağım bunu. Eski bir polis olduğu, bilmem neden çekindiği için adamın peşini bırakacak göz mü var bende? Gerçeği bilmem gerek. Yoksa ne menem savaşçıyım ben, Allah kahretsin, diye açıklamıştı kararlı. Stavro amca bana soruyor. Peki sen ne dersin bu işe Mihal Usta? Daha çok Alamanlis gibi düşünüyorum. Hakkın var, ancak bu konu açıldıkça öyle bir ıslak gördüğümle karşılaşacaksınız ki, ipi koparmadan bu düğümün çözülmesi olanaksız. Bu çocukta bir gerçeği arama hırsı, kendi kuşağına özgü bir hız var. Ama deneyimsiz, korkarım kaş yapayım derken göz çıkaracak, bir zararı olacak. Çok rica ederim, frenle onu, vazgeçsin bu araştırmalardan. Anlatırım sana daha sonra. Ha, sonra bak, ben konuşmadım hiç seninle bu konu üzerinde. Hiçbir şey bilmiyorum ben. Sen kendiliğinden ona öğüt veriyorsun. Anladın elbet. Evet ama gerçeği arayan bir çocuğa engel olmak pek elverişli değil benim için. Sen de daha epey çocukmuşsun. Eğilip fısıldıyor kulağıma. Her şeyin bir ölçüsü olmalı. Vardır da. Çok kuvvetli bir ışık insanı kör edebilir. Tüm gerçekleri ortaya döktüğün zaman buna herkesin dayanabileceğini mi sanıyorsun? Her şeyi yedire yedire, akıllıca olmalı, azar azar. Oysa siz bir savaşçı kazanmak için bir başka savaşçıyı öldürmeye kalkışıyorsunuz. Eğer öğretmen Spiromilos kendisiyle giriştiği savaşta yenilgiye uğrarsa, ya kendini öldürür ya da aklını oynatır. Bunu böylece bilesiniz. 10. ayrımın sonu sayfa 124.